Ayrım 16, Kuzgunlar ve Leşler, 1. cilt, Erol Toy, sayfa 216. Kara Hafız konuştukça çömlekçi Latif de Gaybi de kıpır kıpır devinmeye başladılar. Biri hocasının hiç sözünü etmediği olanaklar duymaktan, biri oğlunun yitirmek kaygısından yerinde duramamaktaydı. Hafız çifte devinimi kendince anlamlandırtan sonra kesilmişçesine sözünü bitiriverdi. Çömlekçi Latif başının her bir yanına saplanmış hançer gibi bakışların altında ne diyeceğini bilemedi. Oğlunun sesiyle camiye seyirtmekten pişman, kararsız, kuşkulu, dizlerinin üstünde çömlek düzercesine oynaşan parmaklarına diktiği gözlerini bir türlü koparamamakta. Bedeninin ağırlığını bir bacağından bir bacağına sezinlemeden aktardığında hafızın dediklerini duyup duymadığını çıkarmak mümkün değil. Aşır dinleyen softa benzeri durmaksızın sallandığından çevresindekilerin içinde dürtü vermek isteği uyandırmakta. Sonunda bakışlarını kaldırdı, kara hafızın akı bol gözlerine baktı. Orada kendi kararını kolaylaştıracak bir umut bulamamanın isteksizliğiyle oğlunu aradı. Gaybi kalabalığın içinde yitmişti. Kara hafız kendince yeterli yanıtı almışçasına sürdürdü konuşmasını. Baş müderris İrfan Hoca yakın tanıdığımdır. Şimdiye kimseyi önermedik. İzniniz olursa Gaybi ilk olacak. Onun başarısı sonucu mahallemizin, kentimizin gençlerine yeni olanaklar açılır. Bir danişment, bir molla, bir müderris çıkarırız bakarsınız. Okumayı böylesine kolay söken yiğit bilgiyi de zorlanmadan edinir. Kendi aydınlanan çevresini aydınlatmaya koşuludur. Böyle bir olanak yatsınmayacaktır. Evlattan uzak kalmak kolay değil. Değil ya, dine ve dahi devlete yapılacak hizmet boyuna borçtur. Üstelik bilmektesiniz, suhtenin dersi güzel gitmekteyse izni bollaşır. Dilerse sık sık gelme olanağı var. Çömlekçiliğe soyunacak başka oğullarınız da olduğundan izni alacağımıza güvenimiz tamdır. Güneşin ağır ağır ortalığı aydınlatması, kandillerin sarı ışıklarını soldurdu. Her biri alazını kabartmakla birlikte caminin içini dolduran gün aşığının içinde belirsizleştiler. Gaybi kimseye görünmeden kandilleri söndürmeyi düşündü ama yerinden kıpırdayamadı. Çömlekçi Latif kendinden önce onaylayan mırıltıların selinde ne yanıt vereceğinden kararsız duraksadı, uzun uzun düşündü, sonunda... Bilmeyiz ki dedi, belli belirsiz, yutkundu, gırtlağını temizledi öksürerek. Bir bilgin yetiştirmiş olmayı biz de isteriz, ancak Gaybi küçüktür. Orada birden ana ata gözetiminden uzak. Hafız Latif'in sözünü sürdürmesine bırakmadı. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu ve sellem buyurmuşlardır ki, bilim Çin'de olsa gidip alınız. Elbette buyurulan bilimden payı olmayan ham halatlar. İçin değil, böyle gaybi mollamız gibi okuduğunu anlar, anladığını dinletir kişiler için söylenmiştir bu hadisi şerif. Şimdi önüne bir olanak açılmakta mollanın. Ama siz babasınız. İstemezseniz Ali Osman yasasıdır. Dinde zorlama yoktur. Herkes kendi bilinciyle seçer yolunu. Dileyen bilim okur, dileyen çömlek yapar. Kimse karışamaz. Ancak üzülürüz. Böyle yüzyılda bir yetişen yeteneğin çömlekçi merdanesi ardında yitmesine gönlümüz razı olmamakta. Sözümüz ahiliye değil, biz de ahiyiz. Yanlış anlaşılmasın. Bilmekteyiz ki merdanenin ardına geçtiğinde de kimsenin ulaşamadığı incelikte çömlekler dökecektir. Ancak bilimin ardına düştüğünde çökeceği çömlekten çok daha yararlı olacağına kuşkumuz yok. Mırıltıların kabarması mahallelinin onayını çoktan verdiğini gösteriyordu. Latif yüreği yatsımayla doluyken dudaklarından çıkan sözlerle irkildi. Biz oğlumuzu hocasına, eti sizin kemiği bizim diyerekten teslim eylemiştik. Sözümüzden dönecek değiliz. Madem ki gelişme yeteneği görmektesiniz, ilerletsin. Buyurduğunuz gibi bize de bir duası ulaşırsa görevimizi yapmış oluruz. Seviniverdi kara hafız. Yıllardır okuttuğu öğrencisinin içindeki yeteneği biliyordu. Latif de okuldan arta kalan zamanlarda kil yuğurmasından çömlek dökmesine kendiliğinden ulaşıverdiği becerisini biliyordu. Usta bir çömlekçi yitirmenin acısı kendi sözlerinin yankısı olarak çöreklendi içine. Ama başka bir yanıt veremeyeceğinin güveni yüreğini oyan bir burgu gibi sancılır beyninde. Kara Hafız bunu bildiğinden oyuna getirmişti onu. Gediğine gelip söylese olmazlanırdı. Bir kez olmazlanınca gerisini getirmek iyice kolaylanırdı. Oysa burada sesinin coşturucu güzelliği kulaklarda izini yitirmeden üstüne hörlemiş, elini kolunu bağlamıştır. Ahisi, ümerası sabah namazını camide kılan ya da oğlunun sesine uyanıp gelen kentlinin tümü gözlerini dikmiş beklemekteyken olmazlanmayı yedirmemişti kendine. Yüz yüzden utanır kavlince, Kara Hafız oyunun çok iyi oynamıştı doğrusu. Kalkıp ellerine sarıldı Hafız, gözlerinin derinlerinde belli belirsiz bir sevinç yanıp söndü. Latif yüreğini koparıp caminin mihrabına koymuşçasına doğruldu. Hafif sendeleyerek gediğinin kapısını açmaya yöneldi. Topluluk oğluna ulaşılmaz bir olanak yakalamanın sevincinden sendelediğini sanısında mırıldanıyordu. Mırıltıları caminin tavanında bulutlaşmadan birbiri ardınca kapıya yöneldiler. Gaybi caminin boşalıvermesinden hafifledi. Fırlayıp kandilleri söndürdü bir bir. Kara Hafız eliyle çağırladı işini bitirince. Seyirtip diz çöktü hocasının önünde. ''Baka molla'' dedi Hafız. ''Çömlekçi Latif Usta'dan iznin nice bir güç koparıldığını görmektesin. Bizi utandırırsan iki elimiz yakandadır.''
''Sağ olun hocam, siz buyurduktan öte.''
''Biz bir şey buyurmamaktayız. Tanrı buyruğudur yetkine olanak sağlamak. Sen de öğrencilerinin yeteneklerini iyi seçesin ve dahi değeri olmaktaysa ilerlemesine yardım edesin. Ama dememiz o değildir. Şimdi oturup baş müderris efendimize yazacağız. Sen de hazırlığını tezce görüp Sinop'a erişesin. Yazımızı verdiğinde gerisini efendimiz düzenler. Haydi rahlemizi getir.''
İkiletmedi Gaybi, rahleyi koşturdu. Hocasının dudaklarını kıpırdatarak yazdıklarını izledi gözlerinin tüm gücüyle. Kara Hafız diviti hokkasına bana bana yazıyı bitirdikten sonra rıh kesesine uzandı, yazıyı kuruttu. Gözlerini devire devire yazdıklarını gözden geçirdi. Kuşağından kesesini çıkardı, mührünü yazının bittiği yere basmadan boyadı. Hohladı, kağıdın ucunu elinin ayasına yerleştirdikten sonra mührü bastırdı. Üfledi mürekkebe, kuruduğuna güven duyduktan sonra parşömeni kendi ucundan doladı. Rahlenin rafından mumu aldı, silindirin iki ucuna mumla tutturdu. Bir kez de onun üstüne bastı mührünü. Kağıdı uzatırken, ''Oraya varanda baş müderris İrfan Hoca Efendimiz'i arayacaksın. Bulanda selam ve saygılarımızı iletirsin.'' ''Sancağımızda medrese olmadığından buraya gelmekliğimiz buyrulmuştur.'' dersin. ''Bilmektelerdir hoca efendimiz ama anımsatmanın yararı vardır. Zaten ondan gerisini biz yazımızda bildirdik. Görelim seni molla, yüzümüzü ak, yüreğimizi pak edesin. Bizden yapılabilecek buncadır. Gayrisi yardım Tanrı'dan, çaba senden.'' Mektubu aldı Gaybi, koynuna koydu üç kez öptükten sonra... Eğildi hocasının elini kaptı.
''Bir türlü söyleyememekteydik hocam.'' dedi. ''Ama gölgenizde bunca yetiştikten sonra medreseyi kurardık. Ne var ki babamızın bize gereksinimi vardır. Çömlekçilik zor zanaattır efendim. Çamuru biçimlendirmek güç ister. Bu yüzden yardım etmemizi umardı. Karındaşlarımız daha küçüktür. Sesimizin çıkmayışı bundan. Ama siz elimizden tutuverdiniz.'' Babamızdan öte size olan borcumuzdan ötürü yüzünüzü akça çıkarmaya uğraşacağız.
Senden beklediğimiz bu molla dedi Kara Hafız elini öptürürken. Dileriz medresede de böylesine bir bellek açlığı ve dahi açıklığıyla bilgini ilerletirsin.
İlerletmek görevimiz efendim dedi genç molla adayı, hem de borcumuz.
Hocasının mektubu koynunda çarşı içinde açılan sokakta ilerledi. Kendini yenilmiş, ağır bir yükten kurtulmuşçasına kıvançlı buldu. Babasının üzüncünü paylaşmaya zorladı beynini, başaramadı. Ay gibi gülümsediğini yarı yolda sezinleyince çarşıyı üstten dolandı. Kendirciler çarşısında halat bükenlerin kirman döndürmeleriyle oyalandı bir süre. Zorladı, suratını asmak amacıyla uğraştı. Başaramayacağını anlayınca yarı ekşi bir suratla babasının çömlekçi gediğine yöneldi. Latif Usta bir ayağıyla merdanenin tekerini çevirirken koyu koyu dalmıştı. Küçük aynada durmaksızın fincan döküyordu. Alabildiğine incelttiği çamur parmaklarının arasında döndükçe biçimden biçime geçiyor, gözeneklerinden çapaklarından arındıkça ıslak ıslak gülümsüyordu. sağ elinin iki parmağını sürekli ıslatarak dönen çamurun dile değince dökülmesine vermişti kendini. Ama başının içinde alışılmadık düşüncelerin dönendiği hemen belli olmaktaydı. Çamur inceliyor, fincan büyüklüğüne ulaştığı zaman bile işlemeyi sürdüren ustanın ellerinde pul pul dökülmeye başlıyordu. Yeni bir topak yeniden biçimlenirken kırılıyor, öfkeyle bir başkasına saldırıyordu Latif Usta.
Babasının dalgın sakarlığını bir süre gözledi Gaybi, yeni bir parçanın pullanması sonucu dayanamadı.
Baba dedi irkilen adamın dönüp bakmasına Koma'dan, istemiyorsan gitmem. Yüreğim çatallandı oğlum, yüreğim olmazlanırken aklım gerektiğine karar verdi. Gerçekten önünde büyük bir olanak açılmakta. Bakarsın Kara Hafız Hoca'nın dediği doğrulanmış. Medreseye girdikten öte müderris ya da kadı olmuşsun. Çömlekçi sülalesi için bulunmaz bir kapı bu. Bilim ya da şer kapısı olsun, düşünülmedik, düşünülmeyecek bir şey. Ahi yoldaşlarımızdan birinin yanında el zanaatçısı olmak yazgımızdır bilirdik. Sen kapını kendin açtın ama gideceksin. Deniz aşırı, yol aşırı gideceksin. Ve dahi özleyeceğiz, korkacağız. Açsın, açıktasın diye düşleyeceğiz. Olmadığını, olmayacağını bile bile üzünce banacağız. Bandık bile, onuncu topaktır fincan dökememekteyim. Bir başkası görse ustalığımdan kuşkulanır. Oysa yüreğimin atışını, parmağımın kıpırdanışına uyduramamaktayım.
Gördün baba, bildiğimden istemezdim ilkten. Orada topluğun ortasında sen olurlanınca gereği budur dedim. Hocam mektubu yazdı, varıp tezden ulaşmamı da buyurdu. Anama demeden sana geldim, gerekliysem istemiyorsan gitmem.
Bu yeter oğlum, bunu demen yeter. Böyle bir kapı açılanda geçmemek avanaklık. Bunca güzel sesin olduğunu bilmemekteydim. Sabahın derin uykusundan sıçradım, ilkin inanamadım. Sonra bildik çıkmanın sevinciyle coştum. Şimdi de çamur beni alt eylemekte. İnsanın bunca kolay sevinçten üzünce, üzünçten coşkuya geçebileceğini bilmezdim. Madem bir kez kapını kendin açtın, yolunda yürüyeceksin. Bakma baba yüreği istemez denir, dizimin dibinde Çin çömleğiyle yarışacak işler döken bir oğul yetiştirmekten yoksun kalacağım belki. Ama bilinmez, her bir yana bilgi saçacak bir bilgeye atalık ederiz bakarsın, yeter ki çalışılsın.
Çalışmamdan kuşkun olmasın baba, sen üzüleceksen ya da burada kalmamdan hoşnut olacaksan hiçbir bilgiye değişilmez.
Çömlekçi kolay yetişir oğul, çamura belli yumuşaklığı kazandırıp merdaneyi belli hızla çevirdin mi, gerisi parmak üneri. Ama gerçek bir bilge yetiştireni de yetiştirdiğini de gönendirir. Bu yüzden kalma derim sana, var hazırlığını gör. Ben de az sonra varıp Sinop'a kervan var mı bakayım, yoksa Samsun yolundan gemiyle gidersin, araştırayım iyice. Bir tanıdık bulursam içim rahat olur.
Madem buyurmaktasın dedi Gaybi, bana yürümek düşer. Döndü çarşıdan geçti, caminin önünden kendi sokaklarına saptı. Kapının ipini çekti, dil tırkazdan koptu, kapı açıldı.
Tatlı bir çan sesi bahçedeki ağaçlarda, çiçeklerde yankılandı. Avlunun kayrak taşlarında tıpırtısız ilerledi, anasının çırpınışlarıyla irkildi. Durakladı, dönmek geçti içinden, dönerse az önce ulaştığı karardan da dönme korkusuyla tuttu kendini. Gözleri doldu birden, babasının yanına giderken bir türlü beceremediği üzünç buruşması yüzünden yüreğine sıvaştı. Zorladı kendini, gözlerinin donukluğunu kırpışan kirpiklerinin basıncında eritti. Yutkundu, sümkürmemek için derin derin soluklandı. Yeterince güçlendiğine güven duyunca yürüdü, iç kapıya açtı, çarıklarını çıkardı. Dolaklarının tıpırtısızlığıyla girişi geçti. Anası sırtı dönük ağlamakta, Kara Hafız'ın karısı annacına oturmuş başını sallamaktaydı. Ağır ağır sokuldu, birden ürpererek irkildi kadın. Oğlunu görünce çırpınmayı unuttu, seyirtip boynuna sarıldı. Hıçkırıklarının arasında kesik kesik,
"Sevinmek mi gerek, yerinmek mi bilememekteyim, Gaybim," dedi. "Medreseye gidecekmişsin, suhte danişment bilge olacakmışsın. Bir ana için cennet şimdiden hazır. Kendimi düşünsem uçmam gerek, sevincimden bir yerlere sığmamam gerek. Ama çocuğum dalımdan koparılırcasına elimden alınmış gibi." Alındığı yok ana dedi sevecenlikle. Giden gelmemekte mi? Bizim mahalleden belki de sancaktan ilk olduğumuzdan böyle kaygılanmaktasın. Ne var ki madem yazgımız bilimden yana götürmekte bizi, ardına düşmekliğimiz zorunlu. Sonra üzüncünü ödemeye gücümüz yetmez. İyisi mi gidip bakalım. Baktık olacak yürürüz. Olmadığında bizi beklemekte merdanemiz hazır. Şimdiden üzülmenin anlamı ne ola?
Bunları ben de demekteyim dedi hafızın karısı. Demekteyim ya, dediğime pek kendim de inanmamaktayım. Analıktan mıdır nedir, benim başıma gelse neylerdim diye düşünmekten, doğrusu bir türlü söz haline getirip ağzımdan çıkaramamaktayım.
Hocamız bir iyice sınavdan geçirmemiş olsa böyle bir onuru bağışlarlar mı?
Gitmen gerektiğini bilmekteyim oğlum, bilgisizlik değil, gücenme. Üşenmenden, üşendirilmenden korkarım. Şimdiye hizmetini görmek bana mutluluk vermekteydi. Bundan öte ne olacağını bilmemekteyim.
Medreselerde bilgi ardından seyirten bunca ana kuzusu ne olmaktaysa bizim de olacağımız o ana. Boşuna tasalanıp yorma kendini. Ne üşeneceğimiz vardır hizmetten yana, ne de bizi üşendirmeye bekleyenler. Hocamızın eğittiğine yaraşır olabilsek sevabımız günahımızdan fazla olur. Sizinki de.
Madem böylesine kesindir yazgı, oyalanmayalım dedi kadın. Doğruldu. Yatak yorgan istersin, hazır da var. Hemen dürer denklerim. Az biraz yiyecek içeceğin olmalı.
Yiyecek içeceğimiz en iyisinden verilmekteymiş orada. Medrese imareti Sultan Alaaddin'in vakfı ana. Tut ki verilen de az biraz sultanidir.
Sultan Alaaddin başkentten Sinop'u görebilmekte mi ki imaretin verdiğini bilsin yavrum dedi safsaf.
Güldü Gaybi, anasının sırtını sığazladı. Kendisi de daha fazlasını bilmemenin sıkıntısıyla ayak değiştirdi.
Öğrendiğim her bir şey vakfiyeye yazılırmış. Yazılanda görmese de denetlemesi kolay olur. Bakalım vardığımızda biz de öğreniriz. Ancak hocam yolluk dışında bir şey gerekmemekle buyurdu. Kilim, yorgan iyi elbette, onlar gerekli. Yiyecek akıp kokmasın.
Akmaz, korkmazından yaparım, tasalanma. Yolculuk ne zaman bilmekte misin?
Babama varıp öğrenirim dedi. Akşama belli olur.
Biz hazır olalım da ansızdan bir noksanlık olmasın.
Çırpınmasını, dövünmesini, üzüncünü unutuverdi. Yol kaygısı oğul kaygısını bastırdı birden. Evin içinde oradan oraya, kilerden aşlamına seyirterek hazırlığa durdu.
Tekne limana girdikten sonra demir attı. Karadeniz'in çalkantısı çoktan duruvermişti. Ama sallantının alışkanlığı kıpırtısızlıkta bile sürmekteydi. Gaybi çıkınını koluna takıp hurcunu koltuğunun altına sıkıştırarak ip merdivene yanaştı. Kıyıdan bağıra çağıra birbiriyle yarışarak gelen sandallar teknenin yanına yanaştıkça yolcular yüklerini uzatıyorlardı. Yükünün az olmasından yararlanarak hemen ilk sandala atladı. Sandalın yalpasından ürktü. Çömelip tutundu, sonra başta bir yere sürükledi kendini. Uzatılan yüklerin yerleştirilmesine yardım etti. Rum kayıkçı yeterince ayrıldı, küreklere oturdu. Ötekiler doldurmaya uğraşırken durgun, dingin, mavi bir ışıltıyla menevişlenen suda kaydılar. Kıyının ak badanalı, al kiremitli, bakımlı evleri ağaçların yeşil dallarıyla göğe karıştı gözlerinde. Sandal baştan kara edince çarığını çıkarmak gereği duymadan kıyıya atladı Gaybi. Kuşağından çıkardığı meteliği sandalcıya uzattı. Kayıkçı başını sallayarak parayı aldı. Orada ince çakılların üstünde duraklayarak yolcuların boşalmasını bekledi. Bildik adımlarla kente yönelenlerin ardına düştü. Kıyının saksılı pencereli, ağaçlı bahçeli evlerini geride bıraktıklarında kalenin ve kale içindeki tek minareli, kurşun tavanlı Alaaddin Camii'nin ışıltısıyla karşılaştılar. Her şey Kara Hafız'ın anlattığı gibiydi. Sanki belleğinde çizilmiş bir resmi renklendiriyorcasına yön tuttu. Evlerin bahçe duvarlarından sokağa uzanan meyve ağaçları, dallarında erikler, kirazlar, kayısılar değişik renkleriyle bir koca gülümseme, denizden esen yelde salınan yapraklarsa hoş geldine davranan eller gibi coşturdu Gaybi'yi. Adımlarını sıklaştırdı. Yürüdükçe sokak aralarından seçtiği kale ve cami büyüdü. Kara Hafız'ın anlattığına göre medrese caminin yanındaydı.
Şimdiye değin yanılmayan tanımın izinde ilerledi. Sokağın ucunda açık demir kapısıyla kadeye yöneldi. Kalın kesme taşların ak sırıtması kunt demir kapının koyu karanlığıyla çelişiyor. Kalenin girişi açılmış bir ağızın gırtlak oyuğu gibi ürkütüyordu. Kale erleri kapının üstündeki bedende gidip geliyorlar. Sanki aykırı gireni daha uzaktan yakalayacaklarmış gibi bir etkiyle her adımda biraz daha büyüyorlardı. Erlerin gölgesi üstüne düştüğünde kale kıyısına vardı. Sorusuz adımladı Sayvan'ı. Bakımlı taş döşeli sokakların temizliğiyle durakladı. İki yanında cumbalı saray örneği konaklar dizeleniyordu. Sokak upuzun bir alana, alan bitiminde cami açılıyordu. Kimseye danışmadan gideceği yeri bulmanın kıvancıyla adımlarını sıklaştırdı. Cami alanına geldiğinde elini gömleğinin içine sokarak hocasının yazısını yokladı. Yerinde duruyordu. Çıkardı elini aldı. Caminin hemen yanında sakallı, oymalı, eyvanı tahta işlemeli bir başka büyük kapı vardı. Doğru oraya yöneldi. Kapının donuk kapalılığından ürktü. Sağ kanattaki kuzuluğun aralık olduğunu görünce ürküntüsü geçti. Biraz daha araladı kuzuluğu, atlayıp içeri geçti. İki yanında çiçek evlekleriyle bezenmiş mermer döşeli ince yolda yürüdü serin serin. Bakındı. Gün avlunun ortasında çiçeklerin üstünde açarcasına aydınlık ve renkliydi. Sıcaklığını ensesinde duydu. Sokağa göre serin avlunun rahatlığında nefeslendi. Bakındı yöresine. Suskunun yalnızlığı adımlarında ağırlaştı. Avlunun dört bir yanında uzayıp giden eyvanların ardından hücreleri gözetlemek istedi. Eyvanın gölgesindeki yapı karanlıkla kesilmişçesine gözlerden gizlenmişti. Umudunu yitirdi Gaybi. Kale içinde ya da camide bir dolanmayı kurdu. Döneceği sırada eyvanın gölgeliği dalgalandı, bir kıpırtı sesinleyerek durakladı. Ayaklarından nalınlarla bir delikanlı çıktı aydınlığa. Bir süre gözlerini kırpıştırdı, sonra Gaybi'yi gördü. Alışkanlıkla süzdü bir süre, başını salladı. Kocaman kulakları birer yelpaze gibi yellendirdi gölgeliği. Birkaç adım ilerledi, parmaklarıyla kıstırdığı nalınlar taş döşemede çarık benzeri sessizdi. Yanına geldi Gaybi'nin. ''Birine mi baktın?'' ''Baş müderris İrfan Hoca Efendimiz'i aramaktayım.'' Hocamız şu anda okumaktalar. Az biraz eğlenirsen haberleriz. Kabul buyururlar. Olur, eğlenirim. Siz burada mı kalmaktasınız? Öyle. Sinoplu musunuz?
Yok, Sinoplu evinde kalır. Korganlıyım.
Pek uzak değil mi?
Yakın bile sayılır. Çok daha uzaklardan gelenimiz vardır.
Ama Samsunlu uzak saysa da onları bilen de komşu belleriz kendimizi. Samsunlu olduğumu hemen bildin dedi şaşkın şaşkın.
Bugün bir tek o yandan gemi vardı. Ben de gemiyle gidip geldiğimden çıkarması güç değil. Vezir köprü üstünden kervanla gelseydin öğleye burada olurdun. Demek ki gemiyle geldin.
İlkin kervan baktı babam, ancak haftaya varmış. O zaman Samsun'a yollandım.
İyi etmişsin, haftaya geç olurdu. Şimdi gelmekle hoca efendimizin gözüne girersin.
Yetişemeyeceğim diye öyle korkuyordum ki. Yetiştimse rahatladım.
Yetiştin, daha dersler başlamadı. O yüzden hocamız kendi kendine okumaktadır. De hele, Samsun'un içinden misin?
Yok, Ladik'ten olurum.
Kimlerden?
Çömlekçi oğulları derler. Çömlek oğulları derler.
Ben Korga'nın kalın çorağındanım. Bize de Sunguroğlu derler. Babam tımarlıdır, seninki ahi mi?
Çömlekçi ahisi.
Ününü öğrendik, adın ne?
Gaybi.
Benimki Davut, ildaş sayılırız. Dilersen gel, bizim hücrede bekle.
Sağ ol, burada da beklesem olur.
Uzun sürer, ikindiden önce odasından çıkmaz. Orada açıkta beklemek gereksiz. Niceyse namazı birlikte kılarız. Önce ya da sonra eteğini öpersin.
Önce olsa iyi, doğru buraya geldim, geceye kalandı.
Ne olurmuş, imarette yer dolu. Bir gecelik açıkta mı koyacağız ildaşımızı?
Sağ ol, bir zararım dokunsun istemem. Kurallar çok sıkıymış, sonra söz gelmesin.
Kurallar sıkıdır, her zaman sıkıdır ama gevşetmesini bilmiyorsan.
Anlamadım.
Hele bir yerleş buraya, biraz eski bizim gibi. Her kuralın bir geçidi olduğunu da öğrenirsin bir iyice. Hadi gel otur da dinlen, bunca yol gelmişsin, yükün de var. Yorgan kilim olsa da yokuş tırmandın. Ben de deminden beri ayakta tutmaktayım seni. Gel bir nefeslen, soluklanırsın az biraz.
Bakarsın hoca efendimizin iyi günüdür, sınava çekiverir. Yorgun olursan yanlış yaparsın, ezberin iyi mi?
Hocam iyi olduğunu söyleyip buraya yolladı. Ama burada bunca bilgili, bunca görgülü insan var. Baş müderris efendimiz büyük bir bilginmiş. Bakalım beğenir mi benim ezberimi?
Az biraz kıvılcım gördü mü hoca efendimiz, yardım etmeyi sever, kaygılanma. Eh, o kıvılcımı görmese Sıbyan okulundaki hocan da belli değil ki seni buraya yollasın. Atlatırsın sınavı ama yorgunluktan yanlış yaparsan karışmam. Gel otur biraz.
Kolundan tutup çekiştirdi Gaybi'yi. Birlikte eyvana çıktılar. Çöndü hemen. Davut nalınlarını çıkarmıştı. O da çarıklarını söktü göz açıp kapayıncaya. Madem izin vermektesin diye ardı sırı yürüdü kapıya. Hücre kapısını açtı Davut. Üç duvarında üç kandil oyu, kapının iki yanında demir parmaklıklı pencereleri, eskimiş hasırı kubbeli bir odaya girdiler. Enine boyuna bakındı Gaybi. Davut'un yorganı başı pencereye gelecek biçimde uzatılmış duruyordu. Rahlesi başının ucunda. Öteki iki köşe boştu. Kapının ardından kapandığını içerideki alacanın biraz daha bulanmasından anladı. Kandil oyuklarında birer yağ kandili vardı. Eski hasırın üstüne bıraktı koltuğunun altındaki yorganla kilimi. Yanı başlarına bağdaş kurarak oturdu. Dipte yüklük gibi tahta kaplı bir yer gözüne çarptı. Odanın derli topluluğunun nedenini ona yordu. Yol boyunca yediklerinden artanı hücresini kendisiyle paylaşanla birlikte lokmalamak amacıyla azık çıkınını açtı.